Ayrım 11.
Geniş selamlığında dostları, misafirleri, ziyaretçileri, dal kavukları, ricacıları arasında çubuk ve kahvelerini içerek, saz yaptırarak, şiirden, politikadan bahsederek yaşamaya alışmış 2. Mahmut devrinden kalma ricalin yanı başında, iyi kötü tahsillerini Avrupa'da yapmış veyahut oralarda memuriyet ve staj senelerinde alafrangaya alışmış nesilleri yetiştikçe bu hayat benimsenir. Ve Beyoğlu şehrin hayatına yapıcı ve yıkıcı çehreleriyle girer. Tiyatrosuyla birdenbire parlayan semt, Abdülaziz devrinde büyük otellerin, mağazaların zenginler için kibar Avrupa terzilerinin, fakirler için hazır elbise mağazalarının ve her sınıf halk için Paris ve Avrupa ithalatı bir yığın eğlencenin, alafranga konserlerin, şöhretsiz muganiye ve rakkaselerin göz alıcı köşesi olur. Yeni teşkil edilen 6. daireyi belediye, etrafında toplanan eğlence hayatının değişik hadiseleriyle gazete dedikodularının baş mevzuu olur. O kadar Türk olan Mesnevi Şarihi Ankaralı İsmail Efendi'den Galip Dede'ye kadar bize ait en güzel hatıraları toplayan Galata Mevlevi Hanesi ile yapıldığı Mecid devrinden pek az şey saklayan Nişantaşı ve hala güzelce Kasımpaşa zamanını yaşayan Kasımpaşa semtlerinin arasında birdenbire fışkıran bu yeni muhit asıl İstanbulluyu da çekmeye başladı. Vakıa İstanbul'da yerli yaşayış yine devam etmekteydi. Çaylak Tevfik Bey'in ve o kadar hatıranın tespit ettiği o alçak sedirlerle veya kırmızı kadife örtülü, etrafı püsküllü, saçaklı koltuk ve kanepelerle döşeli salon ve odalarda çubuk ve kahve içilerek, nükteler yapılarak, mısralar söylenerek geceler geçiriliyor, iş ve politikadan bahsediliyor, konak veya evlerde düğünler, sünnet düğünleri yapılıyor, hokkabazlar oynatılıyor, saz tertip ediliyor, Ramazanlarda cemaatle teravih namazları kılınıyor, tekkelerde ayinler yapılıyordu. Fakat bu dışarıya kapalı geceleri artık bozuk kaldırımlarda lastik tekerlekleri çarpa çarpa yürüyen büyük mükellef faytonların geçişi sabaha doğru bozuyordu. Bunlar aile servetini Beyoğlu eğlencelerinde dağıtan miras yediler, başka geleneklerle yetişmiş ortaklarının hayat tarzlarına alışmaya başlayan genç tüccarlar, İstanbul'un dar hayatından sıkılanlardı. İçtimai mevkileri, servet dereceleri ne olursa olsun şehir onları sıkı sıkıya takip ederdi. Her mahallenin ayıpladığı böyle birkaç miras yedi vardı. Kumar kayıplarından çeşitli metreslerine kadar herkes onların üzerinde dururdu. Bazen içlerinden biri hepsini unutturur, o senenin kahramanı olur, şurada burada dağıttığı avuç dolusu altınların, cüzdan dolusu esamın hikayesi günün birinde ya da intiharın yahut da ani bir kazanın son vermesine kadar dillerde dolaşır, genç mekteplilerin ve evlenmemiş kızların rüyalarını bozardı. Bazen de ikisi de olmaz ve genç miras yedi dal kavuklarıyla, metresleriyle baba servetini tükettikten sonra semtin tulumbacı ocağına yazılır yahut da avatıfı şahaneden bir memuriyetle İstanbul'dan uzaklaşırdı. Onların hikayesi eski İstanbul'un gündelik romanıydı. Yakın bir iflasın korkusu içinde bütün şehir bu ısrafların üzerinde düşünür, herkes onu kendi anlayışına göre tahlil ve tefsir ederdi. Abdülaziz devrinden itibaren İstanbul hayatında hiçbir istikrar kalmamıştı. Saraydan başlayarak göze görünen her İstanbullu arasında 40-50 ev birden sığan konakların sahibi vezirler, Ramazan gecelerinde selamlığında davetsiz 100 misafir birden sofraya oturan eski ocakların hepsi biraz borçlu ve biraz cemiyete ve kendisine karşı suçlu yaşıyordu. Transitini ve istihsalini kaybetmiş İstanbul, dünya piyasasını avucuna geçirmiş Paris'i taklit ettikçe istikbalini tehlikeye atıyordu. Ve Bender fabrikalarının lastik tekerlekli arabaları her dönüşünde asırlar görmüş imparatorluk mukadder akıbetine biraz daha yaklaşıyordu. Boğaz bana daima zevkimizin, duygumuzun büyük düğümlerinden biri gibi gelmiştir. Öyle ki onun bizde külçelenmiş manasını çözdüğümüz zaman büyük hakikatlerimizden birini bulacağız sanmışımdır. Bu bir hayal olabilir. Birçok güzellikler insana kainatın eşi veya eşiti oldukları vehmini verirler. onlarla karşılaştığımız zaman bizde büyük, kendi kendine yetebilecek bir hakikat karşısındaymışız hissi uyanır. Bazı tarikatlerin güzel insan yüzünde, güzel insan vücudunda Tanrı'yı aramalarının sırrı bu değil midir? Güzelin en büyük hususiyeti her an yeni gibi görünmesinde, her an bizi kendisine ve kendisinde uyanmaya zorlamasındandır. Sanat için, insan için az çok doğru olan bir şey, niçin birkaç asrın yaşama üslubuna, zevkine, sevme, duyma tarzlarına şahit olmuş, onları kendi imkanlarıyla beslemiş, hatta idare etmiş bir manzara için düşünülmesin? Kaldı ki Boğaz'ın kendisi de sanatkârane, hatta müzikaldir. Amiel manzara bir ruh halidir der. Fakat bazı manzaralar vardır ki bizi Amiel'in iddia ettiği kadar serbest bırakmaz. Hülya ve düşüncelerimize kendiliğinden bir istikamet verirler. Bu esrarlı dehliz öyle teşekkül etmiştir ki bir tarafında yaşanan şey öbür tarafında bir hatıra gibi tadılır. Çünkü güneş boğaz içinde doğup batmaz. Tıpkı hoparlörle dışarıdan dinlenen bir opera gibi bütün hareket adesinizin dışında kalır. Siz yalnız musikiyi duyarsınız. Her iki kıyı birbirine saatlerin aynasını tutar. Beylerbeyinde, Emirgan'da, Kandilli veya İstinye'de günün her saati birbirinden ayrı şeylerdir. Beykoz, Çubuklu, ağaçlarının serin gölgesinde henüz son rüyalarını üstlerinden atmaya çalışırken, Yeniköy veya Büyükdere gözlerinin ta içine batan güneşle erkenden uyanırlar. Kuzguncuk'ta sular sahil boyunca arasına tek tük sümbül karışmış bir menekşe tarlası gibi mahmur külçelenirken, ince bir sis tabakasının büyük zambaklar gibi kestiği İstanbul minareleri kendi hayallerinden daha beyaz bir aydınlıkta erirler. Bilhassa akşamlar böyledir. Rumeli kıyısında akşam daima uzakta, daima eşyaya sinmiş bir hal olarak tadılır. Meğer ki karşı kıyıdaki yılların çamlarını kanlı bir hasretle tutuşturmasın. Önünüzde kıpırdayan denizde yer yer alev parçalarını, sanki bir tarafta bir gül bahçesi yıkılmış, her türlü renkli taştan bir bahar çökmüş gibi yüzdürmesin. Fakat ben daha ziyade onu ağaçların tepelerinde peydahlanan yumuşak ve yaldızlı aydınlıkta, birden karşı sahil boyunca uzanan o dar, çok beyaz, adeta gümüşten çizgide seyretmekten hoşlanırım. Bu beyaz zırhın üzerinde görüldüğü için karşı kıyı hiç tanımadığınız bir yer gibi sizi birdenbire çeker. Gömüldüğü altın sarısı aydınlıkta yıkanan o hayal dünyayı, sabahleyin bol güneşte Rumeli tarafını nasıl özlerseniz, biraz evvel ayrıldığınız Beykoz, Paşabahçe veya Çubuklu olduğunu bile bile öyle özlersiniz. Sonra bütün bu aydınlık, bu renkler, kendisini besleyecek madde kalmamış bir yangının akisleri gibi sönerler. Ağaçlar, evler, mukaddes bir ziyaretten arta kalmış mahluklar gibi biçare ve mahzun geceye girerler. Onun kendisine seçtiği elbiseye bürünürler. Bu bazen bir musikinin sırmadan hilatı olur, bazen sadece mehtabın sarı gülleridir, bazen yaşayan günün dilde ve damakta dolaşan lezzeti veya dört bir taraftan semt ve mahalle adlarının hayalimize birbiri ardınca sunduğu hatıralardır. Fakat hangi kılıkta gelirse gelsin, hangi kadehte uzanırsa uzansın, daima bir yalnızlık hissiyle beraber yürür. 16. asrın ortasına kadar Boğaziçi İstanbul'un hayatına hemen hemen uzaktan karışır. Vakıa her hükümdar şu veya bu köyü tercih ederek bir bahçe veya köşk yaptırır. Büyük vezirler ve devlet adamları bazen siyasi icablarla, bazen de zevkleri için bazı köylerin imarına çalışırlar. Diğer taraftan Boğaziçi İstanbul'un her tarafı gibi ve hatta biraz fazla müstahsildir. Bu yüzden kendiliğinden teşekküller olur. İstinye ve Bebek Karadeniz'e gidip gelen gemicilerin toplandıkları yerlerdi. Beykoz dalyanları 16. asırdan beri mevcuttu. Fakat şehrin eğlence ve zevk hayatı daha ziyade Haliç ve Kağıthane taraflarındaydı. Tophane, Fındıklı, Beşiktaş gibi İstanbul'a çok yakın köyler hariç, Boğaz köyleri İstanbul için bilhassa o zamanın vasıtalarıyla ancak komşu semtlerdi. Fatih Tokat bahçesini kurdurmuştu. İkinci Bayezid sık sık bazı Boğaz köylerine gitmekten hoşlanırdı. Yavuz Bebek'te Bebek Köşkü'nü yaptırmıştı. Kanuni İstinye'yi sever, 2. Selim Beşiktaş Köşkü'nü, 3. Murat Fındıklı Sarayı'nı yaptırırlar. Beşiktaş Köşkü'nü sahili doldurarak genişleten 1. Ahmet'tir. Dolmabahçe adı bu devirden kaldı. Fakat saray uzun zaman Beşiktaş Sarayı adını kaybetmez. 1. Ahmet sık sık bu saraya gelirdi. Bu devirden itibaren Boğaz İstanbul zevkine girmiş denebilir. Şiirde yavaş yavaş onun sesi işitilmeye başlar. İlk sesleniş 4. Murad'ın Şeyhülislam'ı Yahya Efendi'den gelir. Yahya Efendi İstinye'de bülbül dinlemesini seviyordu. Ku kafes namesini name-i peyderpeye gel, rayegan dinleyelim bülbülü İstinye'ye gel. Beyti onundur ve Naili'nin iki hayali ney ve bülbül sesini birbirine karıştıran meşhur Nain ki çıkar zemzeme surahlarından, bülbüller öter sanki gürün şahlarından, beyti kadar güzeldir. Yahya Efendi 4. Murat'la uyuşabilen nadir insanlardandır. Kibar, zarif, sabırlı, daima otoriter, elinde imkan oldukça müsamahalı ve anlayışlı, birinci sınıf saray adamı olarak daima gözde yaşadı. Devrini avucunun içi gibi bilen insanlardandı. 4. Murat, Ocaklı'nın iki defa yerinden ettiği bu suyuna gitmesini bilen şair Şeyhülislam'ına kavuşmak için 1041 ve 1043 arasında bayağı sabırsızdır. Yahya Efendi'nin zamanında İstanbul şivesi kendisini bulmuştu. Vakıa şehirde 2 asra yakın bir hayatımız vardı. Fetih'ten beri yerleşmiş vezir ve ulema hanedanların zengin tüccar aileleriyle bütün bir gelenek ve terbiye kurulmuştu. Yeniçeri bile İstanbul Külhan Beyisi olmaya başlamış, yani hususi bir not kazanmıştı. İmparatorluğun 4 tarafından gelen insanlara şehir pota vazifesini görüyor, süzüyor, değiştiriyor ve bilhassa diliyle zapt ediyordu. Türkçe ile aruzun o kadar rahatça kaynaştığı, Yahya Kemal'in çok sevdiği "Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur" mısra onundur. Naima Yahya Efendi'ye dair bir yığın fıkra anlatır. En güzel ve devri için manalı olanlardan biri de Şeyhülislamlığından sonra yakın dostlarına söylediği "Riyakâr insanların bazı iyilikleri bulunduğunu şimdi anladım" sözüdür. Halk riyayı seviyor, mürayi olmayandan ne korkuyor ne utanıyor. Onun için başlangıçta yüz vermediğimiz bazı mürayileri sonunda yüksek vazifelere getirmeye mecbur kaldık diyen hakim Şeyhülislam riyayı şerrin gizli menzilidir diye tarif eder. Molière'den çok ayrı bir davranış. Bu satırları ve benzerlerini okurken insanın Osmanlı tarihi için gizli din ve gizli ahlak diyeceği geliyor. Şurası var ki Yahya Efendi'den çok evvel riya cemiyet hayatında asıl rolü olan itama başlamıştı. Yahya Efendi'nin İstinye'de yalısı var mıydı? Burasını bir kere bile düşünmedim. Sanatın yalanı daima hakikatlerin hakikatidir. İstinye bizim için ilk defa onun bu beytinde parıldar ve bunun için muayilemde onu benimsemiştir. 4. Murad'ın kendisi de Boğaz'ı seviyordu. Fındıklı Köşkü'nü genişletmişti. Beşiktaş Sarayı'nı da asıl kuran odur. Emirgan'daki büyük yalıyı kendisi yaptırmış ve musahibi Mirguni oğluna hediye etmişti. 4. Murad, hakim notunu Yeniçeri'nin verdiği devrinin tam adamıdır. Ocak tıpkı benzeri olan bu padişahla birkaç sene göz göze bakışır. Sonunda yenemeyeceğini anlayınca pençelerini gizler ve başını eğer. Ve genç padişah manyetik kuvvetleri karşısındakini büyüleyen bir yırtıcı gibi İstanbul'da ve bütün imparatorlukta dolaşır, azmış bir temizleme iştihası içinde rast geldiğini tepeler. Yazık ki bu irade ve bu kadar kan boş yere gider. Ne kendisi ne etrafındakiler sindirmekten başka esaslı bir tedbir düşünemezler. Bununla beraber Koçi Bey'in risalesi Katip Çelebi'nin düstur ulemali kendisine verildiği düşünülürse bir zaman için olsa bile cihazın bozuk yerini aradığı tasavvur edilebilir. Fakat insan tutmasını hatta biraz da yetiştirmesini bilen padişahın büyük bir kusuru vardı. Ekip fikrinden mahrumdu. Osmanlı tarihi Orhan Gazi'den 3. Murat'a kadar ekiple gelir. Bu devirden sonra ekip fikri kaybolur. Halkın o kadar beğendiği ve benimsediği 4. Murat, bu yüzden sadece kuyucu Murat Paşa'nın kan tutmuş bir çırağı olmakla kalır. Fakat müesseselerin ve seviye meselesinin bütün imparatorlukta o kadar ağır bastığı bu 17. asırda fertleri itham etmek neye yarar?